Ayrım 13.
İklimimiz bile kendine özgüdür, onu anlatır. Ülkemizin iklimi için söylenecek en doğru söz, dört mevsiminin hem ayrı ayrı hem de bir arada yaşandığıdır. Her mevsimin bir cefası ve bir de sefası vardır. Bunlar da bizde hem ayrı ayrı hem bir arada yaşanır. Yazları sıcak olur, sıcaktan millet nerede denize gireceğini şaşırır. Çünkü bütün mevsimler boyunca lağım suyunu denizlere boşaltmıştır. Allah'tan denize kıyısı olan belediyelerin çok becerikli atık su sorumluları vardır. Onlar denize boşalttıkları atık suların denizin neresinde toplandığını saptayıp vatandaşa bildirirler. Vatandaşlar da o noktalardan denize girmezler, temiz olan bölgeleri yerlerler. Elbette bu işin gerçekleşebilmesi için atık sular içinde denize dökülen koli basillerinin de bayağı akıllı uslu olması ve belediyenin kendilerine ayırmış olduğu alanların dışına çıkmamaları gerekmektedir. İlkbahar ve sonbahar yağmur mevsimidir malum. Yağmurlar doğası gereği çukurlara doğru akma eğilimindedir. Ve bütün dünyada olduğu gibi elbette Türkiye'nin de en çukur yerleri, dereleri, nehirleri ve denizleridir. Fakat kent yöneticileri kentin içinde daha çukur bölgeler inşasına izin verirler veya kendileri yaratırlar. Sular doğaları gereği buraları da doldururlar. Kış kar mevsimidir. Kar yağdığı zaman ülkenin kar yağmamış halinin kıymeti anlaşılır. O güne kadar hava kirliliğinden, yollardaki çukurlardan, trafikten, kalabalıktan, pislik, çamur, toz ve gürültüden yakınanlar, kar yağdığı zaman aslında o kadar kötü koşullarda yaşamadıklarını anlarlar ve beterin beteri varmış diye düşünürler. Özellikle İstanbul'da kar yağdığı zaman tam bir felaket yaşanır. Bugüne kadar ne güney ne kuzey kutbuna ulaşan bir tek Türk olmadığı halde, kar yağdığı zaman her Türk vatandaşı kutupları keşfeden yabancıların tam kutup noktasına ayak basarlarken neler hissetmiş olacaklarını anlarlar. Dünyada her şeye çare bulunur denirse de bu söz biraz yanlıştır. Örneğin ülkemizde kar yağışına çare bulunamamıştır. Türkler uzaya çıktı mı, çıkmadı mı? Onu anlatır. Türkler uzun süre eller aya, bizler yaya şeklinde hayıflandıktan sonra harekete geçmeye karar verdiler. Şu andaki sloganımız, eller aya, bizler el uydusuyla uzaya şeklinde. Bizim uzaya sadece yerden baktığımız sanılırsa da o kadar uzun boylu değildir. Uzay konularına UFO gören vatandaşların çokluğu nedeniyle fazla uzak sayılmayız. Köylülerimiz sık sık uzaylı kovalarlar, bulurlarsa taşlarlar. Hatta gazete sayfalarına kadar yansıyan bir söylentiye göre, bir köylümüz uzay aracından inip tarlasına dolaşan bir uzaylıya temasa bile cinsel açıdan geçmiştir. Herhalde bu yöntemlerle uzaylıları kaçırdık ki artık gelmiyorlar. Biz de uzaya gitmiyoruz zaten, fakat uzayla hiçbir ilişkimiz olmadığı sanılmasın. Şu anda dünya çevresindeki uzayda 3 adet uydumuz dolaşıyor. Üçü de Fransız yapımı. Üzerlerinde Türk bayrakları var ve gövdelerindeki TürkSat yazısıyla her Türk gurur duyuyor. Gururlanmamızın nedeni şu, uyduların yapım paraları Dünya Bankası ve IMF'den borç alındı. Fransa'da Fransızlar tarafından yapıldı ve Güney Amerika'dan uzaya fırlatıldı. Bunu şimdiye kadar hiçbir ulus başaramadı. Olayı önce rahmetli bir politikacımız düşünmüştü. Zaten gece gündüz memleketi düşünürdü. O sırada oğlu yasa dışı bir televizyon kuruluşuna ortak olmuştu. Çünkü babası gibi o da durmadan memleketi düşünüyordu. Baba oğlun gece gündüz düşündükleri bir başka durum ise şuydu. Oğlun ortak olduğu TV kanalı yasa dışı olduğu için yurt içinden yayın yapamıyordu. Rahmetlinin ise yasa dışı durumlara tahammülü yoktu. Filmleri Türkiye'de çek, kasetleri Almanya'ya gönder, oradan Türkiye'ye yayın yap. Gavura dünyanın uydu parasını öde. Gerçi ödenen paralar babasının parası değildi, hatta kendi parası bile değildi. Ama bu memleket meselesinin de bir an önce çözülmesi gerekiyordu. İşte rahmetli memleketin parası dışarı gitmesin diye ortaya şöyle bir fikir atmıştı. Uzaya bir Türk uydusu fırlatmak. Ancak ömrü yetmedi. Bir gün koşu bandında memleketi düşünürken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yerine yine memleketi düşünen, o yüzden yatırımlarını ABD'de yapan bir başbakan geçince iş aksamadı. Hatta ilk fırlatılan TürkSat 1 uydusunun ne kadar Türklere mahsus olduğunu göstermek için üzerine Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" yazısı bile yazılmıştı. Fakat Fransızca'da Ö harfi bulunmadığı için bu söz "İstikbal göklerdedir" şeklinde yazılmıştı. Bu uydu okyanusa düştüğü ve atanın ünlü vecizesinin derin sularda bir anlam ifade etmediği görülünce arkadan fırlatılanlara aynı yazı konulmadı. Allah kendisinden razı olsun, ünlü komedyenimiz Cem Yılmaz elinden geleni ardına koymadı ve büyük bir başarıyla kotardığı Gora filminde bizlere en azından hayali bir uzay macerası yaşattı. Bütün bunlar olurken 2001 yılında Uşaklı Üçköylü tarlada bir uzaylı gördüklerini iddia ettiler ve bu haber o günlerin gazetelerinde yayınlandı. Üçü de ağız birliği etmişçesine uzaylıyı şöyle tarif ettiler. 60-70 santim boyunda, parlak jelatin giysili, göbeği sarı renkli, ayakları kırmızı ışıklı, başı elips şeklinde ve gözleri olan canlı taş atılınca hızla uzaklaştı. Eğer görülen canlı gerçekten uzaylıysa o zaman işin bir de öbür yanı var demekti. Uzaylı da aracına döndükten sonra gördüklerini anlatmış ve bazı tanımlar vermiş olabilirdi. Olaya bir de bu açıdan bakmakta ve bizi nasıl tanımladıklarını düşünmekte yarar var. Gemi komutanı Uşak'ta görülen uzaylıyı sorguya çekiyor. Dünyada neler gördün bakalım, Nurubeti mi? Uzaylının adı bu olsun. Dünyanın neresine indiğimi bilmiyorum efendim. Güneş batmıştı, karanlıkta konutların pencerelerinden baktık. Herkes renkli bir camın karşısına geçmiş gözlerini kırpmadan bakıyordu. Neye bakıyorlardı? Hiçbir fikrim yok. Camda saçları havaya dikilmiş, gözlerine yuvarlak halkalar geçirmiş bir canlı vardı. Duyduğum sesleri kaydettim. Uzaylının ses kayıt cihazından biraz yardımcı olun Mehmet Ali Bey sesi yükselir. Ne oluyordu dersin? Bir tür meditasyona benziyordu. Bir süre sonra renkli camdaki ışık kayboldu. Herkes bir yere uzandı. Sonra? Güneş doğunca hep birlikte kalkarak dışarıya çıktılar. Bir kısmı hızla giden kutulara binerek ellerindeki bez parçalarını sallamaya başladılar. Diğerleri yürüyor, koşuyor ve bağırıyorlardı. Ne yapıyorlardı yani? Bilmiyorum ama yine seslerini kaybettim. Cihazdan ''Yaşa Fenerbahçe!'' sesleri yükselir. İşte böyle bağırıyorlardı. Bazıları da büyük ve yeşil bir arazide bir yuvarlak cismin peşinden koşuyorlardı. Bir fizik deneyi olmasın? Olabilir. Yuvarlak cisim iki direğin arasından geçince çok seviniyorlardı. Seni gören oldu mu? Kalabalık yerlere yaklaşmadığım için gören olmadı. Ancak boş bir araziden numune almak isterken karşıma üç dünyalı çıktı. Konuştunuz mu? Konuşamadık. Aralarında şu sesleri çıkardılar. Cihazdan. Ula bak Galatasaray'la bizim tarlaya kadar gelmişler. Ne Galatasaray ulan uzaylı bunlar dediler ve üstüme yürüdüler. Sen ne yaptın? Bildiğim bütün dilleri göğsümdeki ışık levhada gösterdim. Onlar da bana sert cisimler fırlatarak cevap verdiler. Böyle mi anlaşıyorlardı dersin? Belki ama ben kaç taş atılması gerektiğini bilmediğim için yanlış bir şey söylerim diye oradan uzaklaştım. Türkler internete nasıl girdiler? Ağlar arasına girmek isterken neden ağlara dolaştırdılar onu anlatır. Her insanın olduğu gibi Türklerin de iki temel içgüdüsü vardır. Malum bunların ilki yemek içmek, ikincisi üremek. İnternet ortaya çıktıktan sonra bizim içimizde üçüncü bir temel içgüdünün daha olduğu anlaşıldı. İnternet. İlk çıktığı günlerde bu özelliğimiz hemen anlaşılamadı. İnternet dünyanın bilgisini insanın önüne yığıyordu. Bilgi arayan bir insan için internetten iyisi yoktu. Ancak milletimizin bilgi açlığı içinde yaşadığı pek söylenemezdi. Belki yiyecek içecek açlığı veya seks açlığı olabilirdi. Ama bilgi şimdilik bir kenarda dursundu. Fakat sonunda internetin her iki temel içgüdüyü de doyurabilen bir kaynak olduğu anlaşıldı. Örneğin internete girilerek birçok kişinin banka bilgilerine ulaşılabiliyor, bankalardan, satışlardan ve olmayan organizasyonlardan paralar kazanılabiliyordu. Chat odalarında ise pekala sanal seks yapılabiliyordu. Sanal seksin güzelliği şuradaydı ki çocuk üretimine yol açmıyordu. Tersine sanal sekse ağırlık veren gençliğimiz sayesinde son yıllara nüfus artış hızımızda bir miktar azalma bile olmuştu. Peki nasıl olmuştu da biz bilgisayar, internet ve sanal sekse bu kadar çabuk uyum sağlamıştık? Çünkü önceden sanal beslenme konusunda deneyimimiz vardı. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız arasında yaygın bu yöntemde gerçek beslenmenin temeli sayılan et, süt, tereyağı, sebze, meyve gibi protein ve vitamin kaynakları yerine salt karbonhidrat içeren ekmek, makarna, pilav üçlüsüne ağırlık veriyorduk. Dolayısıyla sanal beslenmeden sanal sekse geçiş başka uluslara göre daha kolay oldu. Tabii bu şekilde seks yapmanın bazı sakıncaları da var. Ekranda karşınıza kimin çıktığı belli değil. Hoş bir hatunla görüştüğünüzü sandığınız sırada ekranın öbür ucunda 150 kilo civarında bir cinsi latif bulunabiliyor. Daha kötüsü karşınızda kadın rolü yapan bir erkek bile olabiliyor. Ya da kadınsanız karşınızdaki hemcinsiniz olabiliyor. İyi tarafı da yok değil. Sanal seks yaparsanız cinsel hastalıklar yerine bazı ruhsal hastalıklara yakalanabiliyorsunuz. Bilindiği gibi gerçek sekste çok daha vahim hastalıklar söz konusu. Yurt dışındaki Türklerin özelliklerini anlatır. Türkler bir kere Boğaz'ı geçip karşı kıyıya ulaştıktan sonra dünyaya yayıldılar. Türk'ün topalını Çin'de görmüşler sözü Osmanlı döneminden kalmadır. Bu gezintiler sırasında herhangi bir coğrafi keşif yapamadılar ama birçok keşfin yapılmasını sağladılar. Bunların başında okyanusların ve Amerika kıtasının keşfi, pusulanın icadı, dünyanın çevresinin dolaşılması ve dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması gelir. Bütün bunları biz bulmadıysak bile bulunmasına neden olduğumuza hiç kuşku yok. Akdeniz'i kasıp kavuran Osmanlı donanması yüzünden Portekizli ve İspanyol gemicilerin o tarihlerde Avrupa'da çok para getiren baharata kavuşmak için Hindistan'a gitmek isterken okyanusa açıldıkları ve yanlışlıkla Amerika kıtasını buldukları, aynı zamanda çevresini dolaştıkları dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladıkları hem tarih hem de bilim kitaplarında anlatılmaktadır. Bu arada pusulayı da icat etmek zorunda kaldılar ve açık denizlerde dolaşmayı başardılar. Türkler ise daha Osmanlı döneminde Avusturya sınırlarına ve Viyana kapılarına kadar dayandılarsa da Almanya'ya ulaşmaları birkaç asır aldı. Şu anda 3,5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da durum şöyle. Türkler Almanya'da yeni bir Türkiye yarattılar ve orada yaşıyorlar. Boğaziçi restoranda kebap yiyip rakı içiyor, İstanbul gazinosunda Bülent Ersoy veya İbrahim Tatlıses'i dinliyor, Meseret Kıraathanesi'nde nargile tüttürürken tavla veya pişti oynuyorlar. Oralarda yaşayan bir Türk işçisine gazeteciler sormuşlar, Almanya'yı nasıl buldun diye. Vallahi daha görmek kısmet olmadı kardeş demiş. Bu durum Almanları da etkiliyor. Örneğin bize bakarak Almanca'nın en sık kullanılan sözcükleri olan bitte schön, lütfen ve danke schön, teşekkür ederim artık unuttular. Hatta şakayla karışık bu sözcüklerin ne anlama geldiğini merak eden Almanlar bile çıkıyor. Bizim Almanlarla olan ilişkilerimize gelince aşağıdaki anekdot anlatılıyor. Ahmet ile Mehmet Frankfurt'tan Köln'e gitmek için trene binerler. Ancak ellerinde sadece bir bilet vardır. Kompartıman komşuları Hans ile Müller kondüktörün yaklaşmakta olduğunu fark eden Ahmet ile Mehmet'in koşarak tuvalete girdiklerini görünce merakla olayı izlerler. Biraz sonra tuvalet kapısını tıklatan kondüktör kapının altından uzatılan bileti kontrol edip geri verir. Böylece iki Türk tek biletle yolculuklarını tamamlarlar. Dönüş yolunda Hans ile Müller ve Ahmet ile Mehmet rastlantı sonucu yine aynı kompartımana düşerler. Bu kez iki Alman'da tek bilet vardır. Ahmet ile Mehmet'in ise hiç bileti yoktur. Kondüktörün yaklaştığını duyunca iki Alman tuvalete kapanırlar. Arkalarından gelen Ahmet ile Mehmet tuvalet kapısını çalarlar. Kapı altından uzatılan bileti alan iki arkadaş hemen yandaki tuvalete koşarlar ve kondüktör kapıyı çaldığında Almanların biletiyle kontrolörü atlatırlar. Kafama takılan diğer hususları anlatır. Geçmişte neler yaşandığını ve bunların zamanımızı nasıl etkilediğini uzun uzadıya araştırmaya çalıştım. Kitabın sonuna yaklaşırken yine de yanıtlarını tam olarak bulamadığım için kafama takılan bazı hususlar var. İşte bunlardan birkaçı. Üçüncü sınıf vurdulu kırdılı bir yabancı film seyrediyoruz. Varsayalım adam bankayı soymuş kaçıyor. Peşinde silahlı korumalar veya polisler var. Soyguncu arabasını çalıştırmadan önce emniyet kemerini takıyor. Yola çıkmadan önce de sinyalle işaret veriyor. Bir insana bu ölçüde kurallara uyma refleksi kazandırılabilir mi? Kazandırılabilirse biz niye kazandıramıyoruz? Yine bir yabancı filmdeyiz. Adam sokakta bulunan kanalizasyon kapaklarından birini açıp içeri giriyor. Allah Allah! Kentin altında bir kent daha var. Tünellerde istersen kamyonla dolaş, istersen vapurla. Bu kararı kim alır, kim uygular? Nasıl olur da o tünelleri yaptıran belediye başkanı, yerin altına saray gibi kanalizasyon tesisi yapacaksın da ne olacak birader? Halk bu tesisten en erken 10 yıl sonra yararlanabilecek. Oysa ben 4-5 yıl sonra bu makamda olmayacağım. Milletin de kanalizasyon kapağını kaldırıp altına bakacak hali yok. En iyisi belediye başkanlığım sırasında keyfime bakayım, dalgamı geçeyim. Elimdeki paralarla kaldırımları bozup yaptırıp halkın gözünü boyayayım demez. Veya televizyonu açıyorsunuz, bir film oynuyor. Henüz bir kare görüyorsunuz ve iki sözcük duyuyorsunuz. Anında Türk filmi olduğunu anlıyorsunuz. İki sözcüğe ve tek kareye ISO 9000'den beter Türk standartını nasıl sığdırıyoruz ve diğer alanların hiçbirinde neden hiçbir standartı tutturamıyoruz? Genelde TRT 2'de gösterilen 50-60 yıllık filmlerde adamların tek sözcüğü değişmemiş dillerini bizim neredeyse altyazı ile oynatacağımız eski filmlerimizle karşılaştırmakla epey kafa karıştırıcıdır. Şu olaylarda kafama sık sık takılır. Davaların 10 yıllarca sürmesi, acil ameliyata bir yıl sonraya gün verilmesi, ithal sporcu ile madalya kazanılması ve hastanede rehin kalınması. Neden bütün sanıklar önce suçunu itiraf eder sonra inkar ederler ve neden tüm mahkumlar işledikleri suç sorulduğunda ben masumum derler? Yoksa adalet masumları mı cezalandırıyor? IMF'nin kurallarına uygun davranabiliyorsak neden kendi kurallarımıza uygun davranamıyoruz? Neden aklına esen deprem olacak diyor da deprem olursa ne olacağı kimsenin aklına gelmiyor? Kaf Dağı'nın ardında neler var onları anlatır. Deprem lafı geçince ayrı bir bölüm ayırmanın zamanı geldi demektir. Neredeyse dünya kuruldu kurulalı Anadolu'nun kuzeyinden geçen bir fay hattı, Kuzey Anadolu Fayı Kaf, milattan 1999 yıl sonra İstanbul'a yakın sayılabilecek bir uzaklıkta kırılınca deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalmış olduk. Sorun şuydu, İstanbul'da deprem olacak mı, olacaksa kaç şiddetinde olacak ve deprem olunca halimiz ne olacak? Anlaşıldı ki sismoloji biliminin kurulmasından ve Richter adlı Amerikalı'nın deprem şiddetini ölçmeye başlamasından beri bilinen kafı, biz hala masallardaki Kaf Dağı sanıyor ve ciddiye almıyorduk. 1999 depremleriyle elinizde tuttuğunuz kitabın yazıldığı yıllar arasında geçen zamanda bazı soruların cevapları arandı. Peki bulundu mu? Hem de aradığımızdan çok. Yalnız iyi ve kötü haberler bir aradaydı. Şöyle ki, iyi haber fayın sırrı çözüldü. Kötü haber, ancak fayın sırrının çözülmesi için çalışmalar hala sürüyor. İyi haber fay iki kollu. Kötü haber ama tek parçalı. İyi haber deprem olacak. Kötü haber belki de iki deprem olacak. Daha kötü haber iki kollu fay tek parça haline kırılırsa daha da kötü olacak. İyi haber fay iki parça haline kırılırsa 7 şiddetinde iki deprem olabilir. Kötü haber tek parça halinde kırılırsa başınızın çaresine bakın. Daha kötü haber, iki parça halinde kırılırsa da başınızın çaresine bakın. Daha kötü haber, depremden sağ kurtulsanız bile başınızın çaresine bakın. En kötü haber, eğer İstanbul'da yaşıyorsanız deprem olmasa bile başınızın çaresine bakın. İyi haber, fay hem tek parçalı hem iki parçalı olarak kırılabilir ama buna imkan yok. Daha iyi haber, Marmara Denizi'nde deprem olursa Ankara'ya bir şey olmayacak. En iyisi, Allah daha kötüsünden saklasın. Ben bilimsel sonuçlara bakarak yine de seviniyorum. Hiç olmazsa neler olacağını anlamış olduk. İki parçalı tek fayın ortaya çıkardığı iki sonuçlu tek gerçek karşısında hepimiz rahat rahat uyuyabiliriz artık. Çünkü deprem konusunda her şeyi biliyoruz. Sadece deprem olacak mı, olacaksa nerede, ne şiddette ve ne zaman olacağını bilmiyoruz. Böylece moda deyişle ve sismologların önerisiyle depremle yaşamaya alışıyoruz. Nasıl olacak depremle yaşamak? İlk bakışta bu sözlerin herkesin evini barkını düzene sokması, dayanıklı olmayan evlerin dayanıklı hale getirilmesi anlamına geldiği sanılıyor. Ancak bunun gerçekleşmesi söylendiği kadar kolay değil. Evlerin dayanıklılığını kim kontrol edecek? Dayanıklı olmadıkları saptananları kim dayanıklı hale getirecek? Yeni evler yapılırken depreme dayanıklı yapılıp yapılmadıkları nasıl ve kim tarafından denetlenecek? Kadrolar bulunsa bile, ki yok, harcanacak paralar nasıl karşılanacak? Sanırım daha ucuz bir çözüm var, depremin ta kendisi. Depremden bu yana uzun zaman geçti, yapılanlara bakılırsa en ucuz çözüm saptandı ve uygulamaya konuldu. Deprem olur, yıkılan yıkılır, kalan binalar sağlam olur. Böylece hem bir kuruş harcanmamış olur, hem de vatandaş depremle yaşamaya alışmış olur. Bundan sonra ev yapacak veya alacak olursa evinin depreme dayanıklı olup olmadığını sıkı sıkı kontrol eder. Depremzedelere gönderilecek yardımlar ise nasıl olsa yabancı ülkeler tarafından gönderilir. Başkaları bizi nasıl görüyor onu anlatır. Buraya kadar bizim kendi kendimizi nasıl gördüğümüzü anlattım. Elimde bizim hakkımızda yabancı ülkelerde yapılmış çeşitli araştırmaların sonuçları var. Tümünü yayınlamaya bu kitabın boyutları yetmez. Ayrıca yayınlamak işime de gelmez. Okuyucularımın moralini bozmak istemem. Şu kadarını söyleyebilirim ki yabancılar bizi bizim sandığımız kadar çok beğenmiyorlar. Az çok beğeniyorlar demek de zor. Hatta az beğeniyorlar demek bile gerçeğin tam ifadesi olmaz. Bizim hiç mi güzel bir tarafımızı bulamamışlar derseniz o kadar da değil. Bir güzelliğimizi bulmuşlar. Antipati güzelliği. Fransa'da Sofres adında bir firma var. Kısa süre önce yaptığı, 2003'te, ülkelerin imajı konulu araştırmasında bizi Irak, İran, Libya, Cezayir ve Suriye'nin bile gerisinde bırakarak en antipatik ülke seçmişti. Süha Arın adlı bir araştırmacımız tarafından Amerikalılar arasında yapılan ve bu kez iç görüşümüzü yansıtan araştırmada ise bize uygun görülen vasıflar arasında olumlu bir tek özelliğimiz dahi yoktu. Moraliniz bozulmasın diye araştırmanın tamamını buraya almıyorum. UNICEF ise 2002 yılında bizi ele almış, sanki hepimizi ölçüp biçip tartmış gibi şu sonuca varmıştı. Türkiye'de yetersiz beslenme nedeniyle insanlar genellikle kısa boylu, zayıf ve esmer. Kara kuru demenin İngilizcesi bu olsa gerek. Allah'tan hepsi bu kadar değil. Birkaç yıl önce Samsun'da yapılan Türk kurultayında dış görünüşümüz şöyle tanımlanmıştı. Türkler beyaz tenli, koyu parlak gözlü, değirmi yani ay yüzlü, endamlı, sağlam yapılı erkek ve kadınları ile ortaçağ kaynaklarında güzelliği misal olarak gösterilmiş, hatta İran edebiyatında Türk sözcüğü güzel insan anlamında kullanılmıştır. Her ne kadar ortaçağ kaynakları ve İran edebiyatı lafları bu tanımın çok eskilere dayandığını akla getiriyor olsa bile. Üstelik söz konusu tanımlamayı kendi aramızda yaptığımız için başkaları tarafından fazla ciddiye alınmasa dahi. Ben kitabı bitirirken olumlu özelliklerimizi ön plana çıkarmak istiyorum. Olumlu özelliklerimiz hakkında dilimizden düşmeyenleri bir araya toplarsak şunlar da yazılabilir. Bizim millet bulunmaz Hint kumaşıdır ama biçmesini bilen yok. Biz çok çalışkanızdır ama fazla çalışmayız. Biz biraz kendimizi sıksak dünyaya meydan okuruz ama kendimizi sıkmayız. Çünkü biz kendimizi sıkmasak bile dünyaya meydan okuruz. Biz icabında hiçbir şey yapmadan da dünyaya meydan okuruz ama ne gereği var şu ölümlü dünyada? Bitti. Sürçülisan ettimse. Aslında millet olarak çok güzel özelliklerimiz var. Bunlar biliniyor, her fırsatta yazılıyor, çiziliyor ve her ortamda dile getiriliyor. Tek taraflı övünme bombardımanı konusunda son zamanlarda biraz aşırıya bile kaçıldı. Kendini övme dünyanın en kolay işi sayılır. Buna karşılık yeterinden fazla övünme, böbürlenme olarak kabul edildiğinden olumlu bir özellik sayılmaz. Hatta alay konusu haline gelerek ters tepen bir silaha bile dönüşebilir. Ben bozulan dengeyi biraz olsun sağlayabilmek için elinizde tuttuğunuz kitapta dürbünün biraz da tersinden bakmak istedim. Üstelik sunuş yazısında da belirttiğim gibi sözüm tüm Türklere değil, sadece dı Türklere. Yine de sürçülisan ettimse affola. Kitabın sonu. 31 Ocak 2007. Sayfa 238.